korkma, şehri alacaksın. Fatih, tarihin Bizans'ı zapt etmeye teşebbüs eden sayısız hükümdarları arasında gayesinin şuuruna varmış ilk insandı. O, can çekişen Şarki Roma'nın medeniyet bakiyesini tarih mezarı içine gömerek, iki hasım komşu gibi karşıdan karşıya birbirine diş bileyen Şark'la Garb'ı barıştırmak istiyordu. Dünya edebiyatı tarihinde efsanelere, masallara, lejantlara geçmiş, halkın şuur altına işlemiş, hakanların, hükümdarların zihinlerine yerleşmiş Bizans tekfurunun ülkesi, asırlar boyu dünyanın istila ve istirdat hırsını kamçıladı durdu. Kuşatıldı, sarıldı, yakıldı, yağmalandı ama yakalanıp kimsenin malı olmadı. Zira antik sitenin bu medeniyet bakiyesi gayeleri sadece istila, istirdat ve macera olanlara yar olamazdı. O kendisini manen fethedecek ideal sahibini bekliyordu. Nitekim bir elinde kılıç, bir elinde kalem, Şark'ın Garba açılan bu şahane kapısını ikinci Murad'ın oğlu açtı. Bizans'ın muhasara ve fethi bazı Bizanslı ve Avrupalı muharrirlerin aşağılık duygusuyla yakıştırdıkları Kerkaporta efsanesine rağmen tarihin en çetin savaşlarından biri olmuştur. Hatta 70 pare donanmaya bir gecede dağları aşırtan, ordusunu en yeni sistemle teçhiz eden, muhasara planlarını kendi çizen ve onları korkunç denecek bir takipçi zihniyetle tatbik ettiren, sihirbaz süratiyle kaleler kuran, toplar döken bu yaman serdar bile müstahkem Bizans surları önünde bir iki defa yese düşer hale gelmişti. İşte bu hengamede padişahın nusret ve zafer dileği ile Veli Eddin Zade Ahmet Paşa'yı Akşemseddin'e gönderip cevap olarak da fetih gün ve saatinin tebşirine nail olduğunu öğreniyoruz. Fakat tayin olunan vakit geldiği halde kalenin düşmemiş olmasından endişelenen Akşemseddin'in oğlu telaş ve üzüntüyle babasını çadırında ziyaret etmek istiyor. Lakin kapıda duran nöbetçi, "Bana içeri kimseyi koymaya sus diye sipariş olundu, seni alamam." diye men edince delikanlı, haymenin bir ucundan eteğini kaldırıp babasını gözlemeye başladığı zaman, onu başı açık, secdede gözyaşlarıyla niyaz ve taarzu eder görerek haşyet ve dehşet içinde kalıyor ve bilinmez ne kadar zaman bu heybet ve istirak anını ürperti ile seyrettikten sonra babasının ayağa kalkıp "Elhamdülillah kal'a fetholundu" dediğini duyuyor. Başını kaldırıp uzaklardaki insan seline baktığı zaman da haftalardır Bizans'ın göğüsleyip geri ittiği ordunun zafer avazeleri içinde yer yer şehre aktığını fark ediyor. Nihayet Fatih'le Akşemseddin'i zafer alayı ile şehre girerken görüyoruz. Büyük Serdar'ın yanında emirlerinden, ordusundan ve ulaklarından başka Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi hocaları sağında ve solunda ise Ak Şeyh'le Ak Bıyık Sultan da vardır. Padişaha çiçek vermek için yollara düşen Bizanslı kızlar, hükümdarın bir delikanlı olduğunu ne bilsinler? Ellerindeki demetleri ak sakallı ihtiyara uzatıyorlar. O da, "Padişah ben değilim," diye yanındaki genç serdarı gösteriyor. Lakin Fatih, "Verin, verin, padişah benim ama o benim hocamdır," diyerek tebessüm ediyor. Maksadına vusul için karalarla denizler arasında bürkan halinde at koşturan hükümdar, şehri fethetmekle acaba memnun mudur, mağrur mudur? Belki de ne odur ne de bu. Bir anlayışa göre ihtimal ki mahzundur. Öyle bir hüzün ki bu ancak kendini aradan silmiş, tarafsız bir müşahidin kârıdır. Sevinmek, ferahlamak, gururlanmak, beşeri ihtirasların tatmini hengamında insanoğluna arız olan ruh haletlerinden olduğuna göre bu serencamda şahsın namına bir pay ayırmış mıdır ki davayı kendine mal etsin de neticede kof ve zavallı bir gurura düşsün? Belki o, böyle mutlu bir düğümü çözen elin kendi eli olmasına sadece şükredebilir. Nitekim ilk cuma namazını Ayasofya'da kılmak için zapt ettiği şehrin dışında 3 gün bekledikten sonra alayla şehre girip de mabedin kapısına geldiği zaman ilk işi secdeye kapanmak olmuştur. Fanilikten yana toprakla kendini aynileştirecek kadar yeryüzü kıymetleriyle avunup tatmin olmayan bir insanda şahsi sürur ve sevinç aranır mı? Padişah, yoksul, sefil ve harap şehrin içinden geçerken iliklerine işlemiş ibretli bir hüzün içindedir. Devlet erkanıyla konuştuğu bir gün. Dünya devleti müebbet olmaz ve cihanı fanide kimesine baki ve müebbet kalmaz demekle hayat felsefesinden ipucu vermiş bir insan dağ dayanmayan himmetiyle bir yandan 1000 yıllık şarki Roma İmparatorluğunu yıkarak kendi kadar milletini de cihangirler sınıfının başına geçirirken bir yandan da şair Fatih olarak selamet bağına işret için bastım kadem cana medid olmadı zevkim akibet vakti hazan oldu demekle manevi kemalinden de kütleye renk ve örnek vermekten geri kalmamıştır. 24-5-1969 Fatih Cemiyet Fedaisi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethini müteakip Akşemseddin'e menkul gayrimenkul ne verdiyse kabul etmeyip hepsini son akçesine kadar dağıttı. Zira cihada ganimet için değil, prensip namına iştirak etmişti. Esasen servetini gönlünde taşıyan, gittiği yere dünyasını götüren bir adamın yaşa kuruya ne ihtiyacı olurdu? Akşemseddin'in Fatih'le olan münasebetindeki dozu, tayin keyfiyeti cidden müşküldü. Zira padişah şehri alır almaz, yeryüzü işlerinin mihnet ve meşakkatlerinden yorgun düşmüş olduğunun şuuruna vararak bir eyyam da kendi kendisiyle kalmak için sızıldanmaya başlamıştı. Zira Fatih galip cephesiyle ruh insanıydı. Bu yüzden de vecd ve halata yüz döndürüp kendi kendinden saklanmayı ve satıh üstü davaların aşındırıcı yeknesaklığından mana saltanatına kaçmayı şiddetle özlemekteydi. Fakat mürşit buna razı göstereceğe benzemezdi, göstermedi de. Halvette öyle bir lezzet vardır ki, ana dahil olsan, emri saltanat gözünde olmayıp, sevdai saltanattan geçip gitmek mukarrerdir. Bu sebepten de memleketin ahvali bozulup, her birimiz sebebiyet tarikiyle hakkın gazabına uğrar, günahkar oluruz demekte ve fırsat düştükçe de, senin salik olmandan, malik olman hayırlıdır diye ilave edip saltanat makamının icabı üzere harekete, adalet, insaf ve doğruluğa müteallik bir nice söz söylerdi. Aşikar bir vizyon, bir vecd ve halet insanoğlunu ismi resimden geçirmeye ve kenarı köşesi olmayan cezbe ve istirak ufuklarına sürüklemeye yeter de artar bile. İşte Fatih de dünya ve saltanat umurundan yorgun düşmüş aşık gönlüyle tozu dumana katarak bu cezbe ve şevk aleminin lezzeti içine atılmak istiyordu. Ne ki mürşit dediğimiz guid superyal yani müridinin bütününde tasarrufu olan büyük insan sırasında cismani ve nefsani uçurumları aşırmanın da kafi olmadığını göz önünde tutarak müridini manevi şehvet sayılabilecek ruhani haz ve lezzetlerden de geri çeker. Bahusus Fatih kendini kütleye nezretmiş, bağışlamış büyük insandı. Şu halde reva mıdır ki halvet ve uzletten bulacağı şahsi zevk ve sürur için mukadderatının kendine çizmiş olduğu saltanat emrinden geri dönsün? Bir istirak zevki içine kendini kapıp koyuvermekte de gizli bir şehvet, bir hodbinlik kokusu vardı. Fakat bu zor keşfedilir zaafı ancak Akşemseddin gibi ulular bilebilirdi. Muhakkak ki Fatih de bilmiyor değildi. Fakat bilmek istemiyordu. Dünya zaman zaman kendini kütleye feda eden büyük insanlar yetiştirir. Fatih geniş ölçüde taahhütlere girişmiş ve mesuliyetler yüklenmiş bir sistem sahibiydi. Bu yüzden de kendi için doğduğunu, kendi için yaşadığını, kendi için öldüğünü zanneden ortalama insan tipinin imtiyaz ve imkanlarından mahrum olması mukadderdi. İşte bunun içinde mürşidi, onun inziva ve infirat arzularını hep püskürttü. Kendi sonsuzluğuna, kendinden çıkış yapmak ihtiyaçlarını muayyen bir ölçüye ayarladı. Adeta müridinin akıncı, taşkın, çağıltılı ruhu ile bu ruhu için için çağıran vec ve istirak arasına bir sedd-i çin kurdu. Gerçi tasavvuftan gaye manevi kemaldi. Fakat ruhun tezahürü canlı madde ile sabit olduğuna göre tasavvufun müdahalesi ferdi en mükemmel beşeri varlık haline getirmekti ki Akşemseddin de müridini bir manevi oluş halinden çıkararak daima aksiyona doğru arkasından sürükledi. Akşemseddin o kamil insandı ki büyük şakirdini bir cemiyet fedaisi olarak kullanmaya acıyamazdı. Sızıldanmalarına hatta direnmelerine kulak asamazdı. Zira biliyordu ki nazım ve merkezi şahsiyetler yerlerinden kımıldandıkları anda kütlenin şirazesi çözülüp bir hercümercin başlaması mukadderdi. Şu halde büyük insanın şahsını tamamen bertaraf etmesi, aksiyon ve reaksiyonlarında kütlenin menfaatini ölçü olarak göz önünde tutması lazım gelirdi. Nitekim Fatih'te tasavvuf, nazari bir kalıp, bir doktrin, hayali bir idealizm değil, ferdi ve sosyal hayattaki teşrii ve icraî otoritesinin sıklet merkeziydi. Bir cemiyet mürebbisi olan hükümdar, icra ve teşrii yolunda hareket ve vusul noktası kabul ettiği bu şuurladır ki, ben demeyi unutmuş hep, sen demiş, kendini silmiş, alem için yaşamıştır. Eğer Fatih bende kalmış bir hükümdar olsaydı, bugün onu da yeryüzünün şöhret sahibi sıra adamları arasında görecektik. Halbuki Akşemseddin'in şahsında ifadelenmiş ve vücut bulmuş tasavvuf ahlakı, onun nesi var nesi yoksa yıkmış, sonra da aynı malzemeyi kullanmak suretiyle bu harabenin yerine bir eşsiz mamure kurmuştur. 25.5.1969 Çadır Gecesi. Fatih ile Akşemseddin arasındaki içli dışlı alışveriş, padişahın bütün gayret, ısrar ve temennilerine rağmen dünya planında uzun sürmedi. Zira mürşit vazifesinin nerede başlayıp nerede biteceğini bilen elçiydi. Nitekim müridine imkan ve kudret kaynaklarının bizzat hamili olduğunu işaret ettikten sonra onu yapıcı ve yaratıcı zekası, büyük ve coşkun imanıyla baş başa bırakıp çekilmeye karar vermişti. Şayet kalsaydı vecd ve istiraka gönlünü hazır etmiş padişah, belki de yine yanıp yakılacak, nazlanacak, sızlanacak, halvet ve uzlet arzularını tekrar edecekti. Halbuki kütle namına onun dünya umurunun anaforu ortasında dimdik ayakta durması ve önünde çaylar, nehirler aktığı halde susuzluk çilesine düşmüş bir mahkum gibi teşnesi olduğu bir gönül hayatı ile mesafeli bir alışverişe tabi olması gerekiyordu. Fatih için manevi seyrinin dönüm ve karar noktasını teşkil eden bir hadise vardır ki, fetihten bir müddet sonra Akşemseddin ile bir gece çadırda sabahlamasıdır. Belki de bu padişahın yaşadığı tek aşk gecesidir. Fakat iki gönlün bir vuslat şehriyani yaptığı bu hazlı ve neşeli demde ne çare ki istikbale de hasret ve iştiyak fermanı okunmuştu. Zira mürşit ne yapmış etmiş, müridini bir ömür boyu kendisinden ayrı yaşamaya razı etmiştir. Halbuki Fatih Akşemseddin'i yanında tutmak için her çareye başvurmakta, dünya dalgaları arasında çırpınıp bocalarken, hiç değilse bu med ve cezir ortasında eli mürşidinin elinde olmak istiyordu. Bunun içinde yalvardı, nazlandı, direndi, hatta sertlendi. Fakat yine de müridinin bir vecd ve aşk durağında demir atmasını kabul etmeyen mürşidin dediği oldu, müridin değil. Padişah yaralı bir arslan gibi muzdarip ve mahzun olduğu bir gece Akşemseddin'i çadırına çağırtıyor. O da bu davete kayıtsız değil. Halbuki verdiği ganimetleri reddeden, florilere el sürmeyen, mala mülke dönüp yan bakmayan, hatta hükümdarın karşısında yan gelip yatan bir adam istemese bu daveti de reddedebilirdi. Halbuki gecenin sülüsü ahirinde yola revan oluyor. Saray civarında elini öpmek üzere nöbet bekleyen azim bir kalabalık yarış edercesine dalgalanmakta. Ne garip ki padişah da onların arasına karışmış. Fakat Ak Şeyh gecenin püskül püskül düşen karanlığında onu seçemiyor. Ne ki ezel günü bilişikliği ile padişahı bu zulmet içinde seçince bazı keramet ile öyle bir sıkıyor ki titreyip düşmeye karib olan bu lerze geçinceye kadar ağuşundan koymuyor. Bu şok bu mürşidin müridini kendi kendinin hakikatinden haberdar ettiği ve ona cezbe kapılarını açtığı an kadar müridin bu cezbeden ötürü gösterdiği tahavvül de mühimdir. İşte başını rehberinin göğsünden kaldıran padişah bunu kendi diliyle anlatıyor. Kalbimde merkuz olan inhiraf ve insiraf o halde benden munsarif olup hatırda yerleşmiş buz ve adavetin yerine kemal-i muhabbet ve meveddet temekkün eyledi. Dipnot: kalbimde doğuştan gelen sapma ve dönme o durumda benden ayrılıp gönlümde yerleşmiş olan kin ve düşmanlık yerine büyük bir muhabbet ve sevgi yerleşti. Büyük çileleri bizatihi hamil olan büyük aşklar kendi hazin akıbetlerini yine kendileri tayin ederler. Fakat böyle feragatli, ulvi ve kahramanca kararlara amil olan fikir ve his, şahsi meyil ve endişeler değil, kütlenin nizam ve menfaatinin buyruğudur. İşte hem vuslat hem ayrılık gecesi olan bu kucaklaşma sahnesinden sonra Fatih ile Akşemseddin beraberce çadıra giriyorlar. Bu dem öyle bir demdir ki ne kitaba gelir ne kaleme. Ne mektepte okunur ne medresede. Bu şokun, mürşitle mürit beyninde cereyan eden bu manevi alışverişin bazen aylar hatta yıllarca sürdüğü de olur. Şems-i Tebrizi ile Mevlana Celaleddin Rumi arasında olduğu gibi. Fakat bu devrin büyük insanı o devrin şartlarına ve manevi ikliminin icatlarına göre hazırlanmış olduğundan gelişme ve yetişme kabiliyeti de şahsının ve muhitinin müsaade ve imkanlarına göre ayarlanmıştır. İşte Fatih'e mukadderatı ancak bir gecelik nasip ayırmıştır. Onun hem kıvam hem kemalinin kutlandığı, hem hicran ve hasret hükmünün kararlandığı bu gece, Akşemseddin'in manevi rüşt ve kemale yetmiş müridine kendi kendini bekçi ve gözcü tayin ettiği bir dönüm noktasıdır. Sabah ezanına kadar devam eden bir manevi alışverişten sonra Ak Şeyh'in imamete geçip beraberce namaz kıldıklarını görüyoruz. Padişah, mürşidi dua, evrat ve eskarını okuyuncaya kadar diz üstü oturarak kendisini beklemiştir. Fatih zamanı kendisinin olmayan, kendisini de zamanını da kütleye bağışlamış bulunan bir orta malıydı. Onun içinde dünya kapısında nöbet tutan bu eli süngülü insana mukadderatı ancak bir gecelik nasip vermişti. Fakat yine o mukadderat bu tek halvet gecesinde batın hikmetlerinin, aşk hakikatlerinin hazinelerini onun önüne dökmüştür. 7. Osmanlı hükümdarının 30 yıllık saltanatında dünya ölçüsündeki muvaffakiyetlerinin sırrını ararsak, bunda nefs kontrolünü esas kabul etmiş bir manevi muhasebe ve disiplininin hükmünü görmemiz icap eder. İşte müridine bu ruhi kıvam ve nizamı temin eden Ak Şeyh, nihayet günün birinde padişahı büyük ve taşkın imanı, yapıcı ve yaratıcı zekasıyla baş başa bırakarak, başında serpuşundan, sırtında cübbesinden gayrı varlığı olmadan memleketine gidiverdi. 26.5.1969. Fatih ve Cihat. Akşemseddin, Fatih'in hazır ve teşne olan gönlünü ateşlemiş, fakat dünyayı tutuşturacak bu ateşin etrafına bir hicran çemberi geçirerek onu sınırlamayı da ihmal etmemişti. Dünya planında da keyfiyet aynı kanuna, aynı tesir ve hükme sahip değil miydi? Cihanın imar veya harap olmasına sebep olan bu tutuşturma hadisesinden başka bir şey miydi? Kim bilir, belki de onun için hükümdar, bu hicran çemberi içinde kalmaya mahkum oluşunu durmadan terennüm etmiş. Eğer bülbül gibi her nice feryadu figan etsem, nasibi maharu mihnettür benim ol gülü zarumdan diyecek bir sızılanışa kadar gitmiştir. Acaba Fatih'i böyle manevi bir ihtiyaç ve arzuya sevk eden neydi? Yoksa kifayetsiz ve zayıf bir kimse miydi ki, körebe oynayan çocuklar gibi rastgele eline geçirdiği bir adamı sıkı tutup kendine mesnet bilmişti? Psikolojik bir hakikat vardır. Dünyaya kafa tutanlar, zalim, müstebit, çelimsiz ve zayıf ruhlarının yüzünü bir şiddet maskesi altında örtbas etmeye çalışan, görünüşte kavi, hakikatte aciz ve zayıf zavallılardır. Kuvvetli insan ise hiç bükülmeyen, zaaf tanımayan kimse değil, belki sığınmanın, yalvarmanın ve kul olmanın tadını tatmış, sanki dört mevsimin çeşitli havasından kendisinde birer nebze bulunan kimsedir. Sorulursa belki Akşemseddin de umman gibi dalgalı, engin ve coşkun ruhlu müridini bırakıp gitmek istemiyordu. Fakat dünya planında araya bu çaresiz mesafeyi koyarken kendini değil, nizam-ı alemi düşünüyordu. Mamafih bu zaruri iftiraktan sonra da mürşitle müridin muhabbere suretiyle alışverişlerine devam ettiklerini görüyoruz. Akşemseddin, padişahı takviyeden geri durmuyor. Sıcak, sade ve itidallı lisanıyla müridinin deruni olduğu kadar dünyevi meselelerine de alaka gösteriyor. Faraza, lezzeti cismani, lezzeti ruhaniye, nispet la şeydir. La şey olan nesneye iltifat etmeye süz. Eşeddü bela enbiyaya, ba'dehu evliyaya, ba'dehu hulefayadır. Enbiya ve evliya yolunda olduğunuzu nimet-i azize bilip, hiçbir beladan elem duymayasuz, belki lezzet bulasuz diye bir yandan cismani zevklerin değerini ve hududunu çizerken, bir yandan da koca cihangirin dünya ile güreşirken karşılaşacağı zahmet ve meşakkatlerden yılmaması için bu zorluk ve çileleri birer zahmet değil, zevk ve lezzet olarak kabul etmesini tavsiye ediyor. Fakat mektubun en dikkate değer noktalarından biri, memleketin ahvali sizin ahvalinize tabidir. Zira sultanlar memlekete nispet ruh gibidir. Her nesne ki bedende zahir olur, bit tahkik ruhun eserlerindendir demesidir ki, Fatih'in orta çağdan devraldığı hikmet-i hükümet sistemi, vazife ayrılığı prensibine dayanmadığı için, hükümdar hakikaten devlet içinde fonksiyon bakımından dimağ ve kalp kadar birinci derecede ehemmiyete haiz temel adam ve hemen tek mesul şahıstı. İşte dünyanın hasta düştüğü devirler, devlet reislerinin bu mutlak imtiyaz ve mesuliyetlerine rağmen bir manevi muhasebe ve kontrole tabi olmaksızın kütlelerin idaresini ellerine aldıkları zamanlara rastlar. Halbuki Fatih gibi küçük yaştan itibaren sıkı bir nefis kontrolüne alışmış rehberli ve bizzat rehber kimselerdir ki, dünya bunların gölgesinde dirlik üzere huzurlu günlerini yaşar. Dünyayı prensiplerinden ücretsiz ve karşılıksız faydalandıran büyük insanlardan biri olan Akşemseddin, kendi gibi müridini de zatî menfaat ve şahsi ihtiraslarından azat gördükten sonra, onun kendi kendinden boşalıp sade prensipleriyle kalmış bir aksiyon adamı olmasını talep ederek, "Cihada var, ben de seninle gelirim," diyor. Zaten bu ulu kişi padişahı ele aldığı andan itibaren cihada salmış değil miydi? Öyle ki Hazreti Peygamber'in gaza dönüşleri ashabına "Artık küçük cihat bitti, büyük cihada başlıyoruz," diyerek asıl mücahede ve savaşın insanın kendi kendisiyle olan terbiye ve tasfiye muharebesi olduğunu işaret etmesi gibi, Akşemseddin de her şeyden evvel Fatih'i iç kuvvetleriyle vuruşturup muzaffer ve mensur gördükten sonra onu yeryüzü umurunun ıslahında da kılıç kuşanmış görmek istiyordu. Müslümanlıkta cihat bir saldırıcılık, imha ve istila hareketi olmayıp prensip ve gaye yolunda son başvurulan çaredir. Zira İslam barış, güven, dirlik emreder. Fakat bu müsalaha, müsaleme ve asayişi sulh yoluyla temin edemeyince beka ve devam kanunları onu mücahedeye çağırır. Bu noktada cihat körü körüne bir dövüş, bir mukatele değil, mukaddes bir insanlık vazifesidir. Nasıl ki canlı bir uzviyetin kıvam ve devamı biyolojik bir savaş ve faaliyet ile mümkün oluyorsa, cemiyet bünyesinin sıhhat ve selameti de bu sağlığı tahribe göz dikmiş kuvvetleri yenmekle mümkündür. Zira hayati kıymetler daima parazit ve müstevli kuvvetler tarafından yutulmak, ifna ve tahrip edilmek tehlikesine maruzdurlar. İşte Müslümanlıkta cihat, beşer nev'inin kıymetleriyle beraber tutunabilmesi yolunda girişilen fi sebilillah mücahededir ki, koca Fatih, tahta ayak bastığı andan son nefesine kadar bir hak ve insanlık mücahidi olarak serhatten serhade koşmuş ve bunca meşakkat ve yorgunlukları göze alışını taaccüble karşılayanlara cevabı şu olmuştur: "Belimdeki kılıç cihadı fi sebilillah için kuşanılmıştır. Eğer vazifemi ifa etmeyecek olursam ne yüzle huzuru hakka çıkarım?" 27.5.1967.